Evet arkadaşlar, ben Burak Çankaya ve karşımızda Müjdegil hocamız. Tekrardan bir giriş yapıyoruz. Bugün geçen hafta yapamadığımız yayının intikamını alacağız arkadaşlar. Normalde hocamızdan da mahcubum tabii. İşte Gökyüzü Festivali vardı. Gökyüzü ve Bilim Festivali. Benim hayalim bunu çevrim içi yapabilmekti online. Hep insanlar gidemiyor Olimpos'a. Katılım sınırlı. Derken hocam 3 gün 27 konuk yaklaşık ağırladık. Gece gözlemler yaptık. Hepsini kesintisiz yayına verdik. O yüzden de sizle yayın yapamadık. Ben de zaten Polonya'ya gitmek zorundaydım. Bir doktora durumları vardı. Bu hafta geçen haftanın intikamını alacağız. Ne konuşacağız? Hemen şöyle bakıyorum. Konumuz bugün kadın cinselliği, tarihçe ve fizyoloji.
Evet, tarihçesinden biraz başlayayım. Kadın cinselliği olarak ayrı tutuyorum. Bütün cinsellik değil de kadın cinselliği. Batı ve Doğu felsefesinin farkından biraz bahsederek başlamak istiyorum. Bir kere bütün tarihçe diye bahsedeceğimiz aslında Batı düşüncesi. Çünkü Doğu'da olaylar, o Game of Thrones'daki şey vardı ya. Ne o? Meryn şu alttaki öbür kıta.
Hocam ben ilk sezonu izledim. Çok beğenmediğim için ikiye geçmedim. Bizim
Öyle mi? Ha,
şeye benziyordu.
Game
Padişah
of Thrones'u
dizileri gibi.
herkes sevmiyor. Evet.
Aynen.
Hani şu Dar Deniz'in öbür tarafındaki ilkel kalmış eski tarih, eski topraklar gibi. Doğu biraz böyle esas Batı'nın kendini anlatmasından ziyade azade. Kadim, Doğu'nun kadim öğretisi biraz daha böyle korunaklı bir şekilde kalmış. Doğu'da kadın cinselliği hep var olmuş. Bu Itırlı Bahçe, Tavulcu Sevişme falan bunlar yani 700 yıllık, 800 yıllık kitaplar.
Tarcı
Doğu'nun kadim
sevişme, evet, kitabı falan var.
öğretileri arasında kadın cinselliği hep erkek cinselliğinden öyle pek de geri kalmamış. Fakat Batı söz konusu olduğu zaman ve bizim modern hani tarihte hep bir Batı'nın tarihi vardır ya. Özellikle 16. ila 19. yüzyıllar arasında hep böyle bir erkek bakış açısından değerlendirilmiş cinsellik. Yani kadının hiç adı yok. Tabii sadece erkek perspektifinden değil erkeğin de dini ve tıbbi bakışı söz konusu cinselliğe. Kesinlikle heteroseksüel ve üremeye yönelik bir cinsellik tarifi var, sağlıklı cinsellik olarak. Cinsellik hani şeytan içi değil, hani bir şeytani bir şey değil ama bir tanrı vergisi, bir kutsal bir şey olarak görülüyor Batı'da. Bütün Orta Çağ, hani yakın çağ falan bu erkek egemen etkide kalıyor cinsellik. Kadınlar ya bunlar da sevişiyoruz bir şeyler oluyor bunlara ama yani bu bunların doğasında var zaten şeklinde bir yaklaşım var kadınlara. Kadınlar doğası gereği işte sevgi dolu yani sevgi doluluklarından dolayı bu cinselliği yapıyorlar gibi düşünülüyor. Daha doğrusu pek kadının cinselliğine dikkat edilmiyor 19. yüzyıla kadar. Fakat bazı kadınların şeytani etkiye açık olabileceği ve mutlaka hani acayip hareketler gösteren kızların ehlileştirilmesi, evlendirilerek yani bir erkeğin etkisine yani emrine verip ehlileştirilerek bu şeytani etkiden uzaklaştırılması gerektiği söyleniyor. Hem kilise hem de tıbbi otoriteler tarafından. Özellikle 16. yüzyıla ait böyle genç kızlara yönelik hastalıklar tanımlanmıştır. Bu ince hastalık. İnce hastalık hani bugün tüberküloz hani verem olarak bildiğimiz hastalık ama
Evet.
yani özellikle 16. yüzyılda falan çok böyle zayıf beslenme bozukluğu olan sürekli bayılan hani bayılmanın kızsal, genç kızsal ve böyle kadınsı bir tarafı olduğu kabul ediyor. Genç kız dediğim bayılıyor yani. Çok bayılmaya başlarsa bunu evlendiriyorsun. Öyle bir kadınlara yönelik bir evlenince geçer bütün o şeylerimiz, kabullerimiz evlenince geçer mi? Benim şunum var evlenince geçer diyorlar, geçer miler? Hep o zamanlara ait. Fakat savaşlar var, adamlar savaşa gidiyor ve kadınlar dul kalıyor. Özellikle de cinselliği tatmış kadınlar dul kalıyor. Bunlar toplumda bir leke, böyle bir kırmızı bir leke şeklinde işaretlenerek, hani bu kadınlar sahipsiz ve cinselliği bir erkeğin etkisinde yaşayamayan ama aktif kadınlar, çünkü cinselliği tatmış bir kere, bunlar çok tehlikeli toplum için. Bunları ya şeylere, manastırlara kapatıyorlar rahibe olarak.
Ya,
evet,
şaka yapıyorsunuz ya.
Evet.
Hiç
evet,
akıl
saf değil.
Yani.
Bu kadınlar saf değil ama hani ne yapalım, kocası öldü diye bunu da öldürelim mi? Rahibe gibi tam olmasa da onlarla beraber rahibe okulunda kalsınlar şeklinde kapatılıyor. İşaret konuluyor, böyle bir kırmızı
Şu
işaret.
fotoğraftaki işaret mi hocam? A
Evet,
gibi bir şey var, kırmızı.
böyle bu Scarlet bir filmi vardı şeyin, Demi Moore'un, Scarlet diye.
Orada da mı bahsediyor bundan?
O filmi tavsiye ederim. Scarlett'ta bahsi geçen kadın dul kalmış bir kadın ve bir sevgilisi var. Bu sevgilisiyle de sevişiyor. Bir kadının orgazm olması, klitorisini tanıması ve orgazm olması şeytani etki olarak görülüyor ve bu kadınlar cadılıkla suçlanıp yakılıyor. O filmde de Demi
Vay
Moore tam
arkadaş
olarak bunu
ya.
yaşayan bir kadındı. Bu işte orta çağın kadın cinselliğine bakış açısı bu şekilde. Yani böyle bir ortamda hani klitoris demek, hani zevkten bahsetmek falan tabii ki imkansız.
Ya
Tıbbın
şu
da
anki Orta Doğu'yu tarif ettiniz sanki hocam, ya da
yani evet,
Türkiye'deki
ama
durum
bu
Orta Doğu.
tamamen
Eskiden Avrupa'daymış
Hristiyanlıkla
benim
hiç
anladığım
alakası
kadarıyla.
yok. Tamamen
Yok,
Hristiyan
ben
ve
direkt Orta
Katolik.
Doğu diyorum, bölgesel diyorum.
İşte
Ama
yani.
Avrupa'daki dinle alakalı direkt o zaman, değil mi
Evet,
hocam ya?
evet,
Yani bu
evet, evet.
tamamen dinden dolayı.
Evet. Yani cinsellik dediğin şey tabii bir pedere soruluyor, bir papaza soruluyor vesaire. O da tamamen bunu üremeye yönelik, hani şu şekilde olabilir. İşte homoseksüel ilişkinin lanetlenmesi o dönemde, üremeye yönelik olmayan, zevk almaya yönelik olan ilişkilerin lanetlenmesi falan hep o dönemde geçerli olan şeyler ve tıp da.
Cinselliği de soracakları son adam yani, rahibe soruyorlar. Filmde bu değil mi hocam? Onu gösteriyorum ekrana.
Evet.
Yine o işaret tamamdır.
Evet, o Scarlet işareti.
Evet.
O dönemde çok kadınlar böyle cadı diye yakılmış gerçekten ve klitoris suçlusu da yakılmalarının. Klitoris'e şeytanın gözü diyorlar. Yani o cinsel bölgelerinde bir noktadan
Tüh.
zevk aldığını kadınların ve bunun şeytanın etkisiyle kadınları ele geçirdi. Çünkü orgazm anı, ona Fransızlar orgazma petit mort, küçük ölüm diyorlar. Petit mort. Yani bir nevi beynin insüler lobu dediğimiz böyle transandantal deneyimler yaşadığın zaman aktive olan kısmı o aktive oluyor orgazmda. Orgazmda bir nevi böyle gerçeklikten ve dünyadan kopuş olur. Ve bunu yaşayan kadın işte cadı şeklinde damgalanıp o Demi Moore'un çektiği o filmde de şey, o kadın orgazm yaşayan bir kadındı ve aşığı onu ihbar ediyordu. Hani bunu gördüm, evet oldu şeklinde. Şeytanın gözü var şeklinde. Şimdi kadın cinselliğine böyle bir bakışı var ve tıp da bunun etkisi altında. Tıp da dini olarak verilmiş bütün bazıları şeyleri, cevazları böyle bir tıbbileştirme etkisinde. Hani evet böyle dedi Peder Bey ama bu sağlıklı olan da zaten aynı zamanda şeklinde böyle bir açıklamaları var tıbbında. Bekaret de esas tam olarak bekaret, bugün algıladığımız anlamıyla bekareti anlatacağım bir gün uzun uzun. Bu benim hassas konum Burak'cığım. Biliyorsun, bilmiyorum. Biliyor musun benim bekaret konusunu
Biliyorum
biraz?
hocam, biliyorum. Evet.
Evet. Bekarete uzun uzun bir gireceğim. Daha sonra o kızlıkları falan vesaire o bölümde. Bu kızlıkları vesaire uydurulması da hep işte bu 1500'leri, 16. yüzyıl falan işte zaten. O dönemde bekaret bir kadının hassasiyetle evlenene kadar, yani Tanrı'nın o kutsal bağıyla bir erkekle birleştirilene kadar koruması gereken değerli bir hazine. Bu hazine varsa değerli kadın, yoksa yok. Hani gerçekten hakikaten şu anda Orta Doğu durumu. Ben bunun tarihçesini biraz anlattım Modern Sabahlar 1 Kasım yayınında. Onu tavsiye ediyorum. Hani podcastlerden, Spotify'dan falan bulabilirsiniz Modern Sabahlar'ın 1 Kasım yayınını. Bayağı Ege ve Fahir'i emellerime alet ederek, bakın böyle bir tarihçesi var bunun diye anlattım. O
Tacribe demiş ki,
zamanlardan
milattan
kalma.
önce miydi hocam bu düşünce demiş de, ben bilerek onu tam konuyla alakalı diye ekrana verdim.
Bekaret konusu milattan önce değil. Fakat hani bir kadının ilk cinsel ilişkinin anlaşılmaması yani insanlık tarihi kadar eski. Belki 10 bin yıldan fazla zamandır olan bir konu. İşte tam anlattım bunları Modern Sabahlar'da. Neolitik devrim falan ta oralardan
Oradan
başlayarak.
dinleyebilirler.
Evet,
Tamam.
evet. Bekaret ve yani kadının bir meta olarak alınması, verilmesi vesaire. Tabii ki patriarka ve o hani bir sahiplik, yani bir araziye sahip olma, bir mala sahip olma, ataerkinin gelişmesiyle olan bir şey tabii ki bekaret, ama bunun bir hani belirteci olması, bunun bir testi olması falan hep o orta çağdaki kadın cinselliğinin tamamen kilise baskısı altında kutsal ve saklı addedilmesiyle olan bir şey. O dönemde böyle kızlar bekaret suçlamasıyla karşı karşıya kaldıkları zaman bazı böyle cadısal ayinler de yapılırmış. İşte kız bakire ise üzerine ışık gelir falan, bu da onu anlatan bir tablo yani. Eğer bir ebe eli miti var, bir ebe bir bakire kızın vulvasına dokunduğu zaman yanarmış kız bakire ise falan gibi böyle.
Abi çok ilginç ya. Yani.
Evet. Bekaret.
Ne kadar işin bir şey değil mi hocam? Tarih, bu yayını, şu yayını Türkiye'deki yobazları izle. Bak yobaz ne diyecektir ki, lan ne kadar yobazlarmış. Ya o bile yobaz bulacaktır bu düşünceyi. Evet. O kadar yani insana garip, evet, geliyor. Ama içinde yaşadığın toplumdaki şeyler bazen göremeyebiliyorsun yani dışarıdan,
evet,
şu an baktığında.
Evet, içindeyken görünmüyor. Dışarıdan bakınca görünüyor. Aynen. Gerçekten. Bu da onu resmeden, yani bunu anlatan bir resim. Bu kız bakire, hem de pür bakire. Baksana ışık gelmiş yani, Allah'ın lütfu üstüne gelmiş ama ona iftira atmışlar bakire değil diye. Bekaret algısı ve histeri. Histeri o dönemde kadınlara atfedilen bir tanı olarak ortaya çıkıyor. Hister rahim demek. Histerektomi, rahmin alınması. Hani hister rahim demek. Histeri de rahmin huysuz kasılmalarından kaynaklanan, kadında oluşan ruhsal sıkıntıya verilen bir isim olarak o dönemde tarif ediliyor. İşte ince hastalık dedim ya, genç kızlar böyle. Bu de Bekaretin Elde Ememiş Tarihi, Hanne Blank'in çok özel kitabı. Onu herkese tavsiye ederim. Herkesin okumasını defalarca söylüyorum. Bekaretin Elde Ememiş Tarihi. Orada daha detaylı anlatıyor benim bu söylediklerimin çoğu. O dönemde özellikle hani besine ulaşımın sıkıntılı olduğu bir dönem. Yani kalabalık şehirlerin beslenmekte sorun yaşadığı, işte hani Fransız devriminin falan çıkışında altında o var. İnsanlar aç yani. O açlık dönemlerinde evin küçük kızı pek iyi beslenemiyor. Gıdaya ulaşımı pek yok. Bir takım şeylerin eksiklikleri vardır o kızlarda muhtemelen. İşte B vitamini eksikliğinden tut da bütün şeylerin eksikliğine kadar. Bu kızlar evlendirildiği zaman, evinin hanımı olduğu zaman hem gıdaya ulaşımı artıyor hem de cinselliğini tanıyor. Dolayısıyla pek çok hastalığı, histeri gibi, ince hastalık gibi geçiyor. Bu evlenince geçer inancı işte orta çağa ait bir inanç. Ve o zamanın kadınları böyle histerik, azıcık fazla sesi yükselirse, böyle ara sıra farklı cinsel ya da cadısal ya da şeytani güçlerin etkisi altına giren bir cins kadın. Aşağı bir cins. Yani zaten akıl ve kadın. Hani akıl ve kadın bir arada olmaz şeklinde. Bu dönemin Charcot, bu işte modern psikiyatrinin kurulduğu an aslında. Charcot hastanesinde bir histerik kadını tedavi ederken, burada öğrencileri etrafında, o resim o zamana ait. Freud biliyorsun Charcot Enstitüsü'ne geldiği zaman ilk defa histeriyle orada karşılaşıyor ve bütün bir psikanaliz tezini bunun üzerine kuruyor. Bunu mutlaka Twitch psikoloğunda belirtmişsinizdir, anlatmışsınızdır. Daha sonra işte Freud'un kadın cinselliğine, ya bakın aslında bu kadınlara histerik diyorsunuz ama bunlar ciddi istismara uğramış kadınlar çoğu, ya da baskı altında, yani baskıladığın zaman bak bu bilinç var ama bilincin bir de dışı var. O bilincin dışındakiler seni rahatsız eder. İşte bu kadın o bilincin dışındakiler yüzünden rahatsız şeklinde tanımlamasından sonra biraz bunların da demek ki bunlar da istiyormuş, bunlar da zevk alıyormuş gibi kadın cinselliğine. Bu da Histeria diye bir film. Bunu da bu akşam çok böyle film tavsiye etmeli bir akşam olacak.
Dinledim.
Histeria'yı Mutlu Et Beni şeklinde Türkçe'ye çevirmişler ama tam olarak histeriyi anlatıyor. Histeri o dönemin özellikle işte 19. yüzyılın başında Avrupa'da kaynıyor histeri. İnsanlar kavruluyor histeriden. İşte kadınlar isteksiz. Kadın cinselliğini yok sayarsan, uzun süre baskılarsan, gölgede kalırsa kadın da bir süre sonra bunu baskılamaya ve yok saymaya başlıyor ve çok ciddi cinsel isteksizlik, soğukluk, derecesi de ortaya çıkıyor. O dönemde 19. yüzyılın ikinci yarısında da, ilk yarısında da Kadın doğum muayenehaneleri, ofisleri böyle kadınların orgazm olmak için gittikleri yerler. Burada da kadınları orgazm eden bir jinekolog, alttaki sağda görünen yaşlı adam. Artık kadınları orgazm etmek için eliyle yapa yapa yoruluyor ve yanına bir asistan alıyor. Bu asistan da öğretiyor işte, bak bu yağlarla buraya dokunacaksın, buraya masaj yapacaksın falan. Adamın eli tendinit oluyor yapmaktan bunu ve vibratörü keşfediyor. Vibratörün keşfini anlatan bir film bu da. Yani dönemde histerinin ne kadar büyük sıkıntı olduğu, insanlar böyle gerçekten yani ettiklerine edeceklerine kendi pişman olmuşlar. Hani dinin etkisiyle kadın cinselliğini yok saymak ciddi bedelleri olmuş onlara. Böyle vibratörün keşfi falan o dönemlere aittir. Fakat esas
Ben şöyle listelerimi alıyorum.
kadın
Zaten o
cinselliğinin
hocam İngilizcesi, özür dileyerek araya giriyorum, histeriyaymış. Yani Türkçe'ye böyle çevirmiş. Direkt histeri
Türkçe
aslında
böyle
adı.
çevirin. Evet. Fakat kadın cinselliğinin, daha doğrusu insan cinselliğinin ilk bilimsel incelenmesi Alfred Kinsey'e aittir. Alfred Kinsey bir biyolog ve profesör. Ciddi Katolik baskı, sanırım Katolik, yani Hristiyan dininin baskısı ile yetişiyor. Babası o
Katolik,
şekilde.
Katolik.
Katolik mi?
Aynen.
Onun da bir filmi var. Buraya o filmi de koyuyorum. Kinsey diye,
Kinsey.
Liam Neeson'un oynadığı, çok güzel oynamış. Gerçekten bu film de öğretici cinsellik bilimi adına. Kinsey evlendiği zaman, bu da eşi hanımefendi, dini ortamlarda da uygun görülerek hani evlendiriliyor ve eşiyle ilk cinsel ilişkisini evlendikten sonra yaşıyor. Ciddi baskı altında yaşayamıyor. Vajinismus yaşıyorlar. Vajinismus sorunuyla gittikleri kadın doğumcunun, yani bu bilinen bir şey demesiyle, aa bunun bilimi olabilir, kendi çünkü bir bilim insanı, her şeyi bilimsel bakış açısıyla değerlendiriyor. Hani gerçekten dört dörtlük seksoloji biliminin kurucusu, babası diyebiliriz Kinsey için. Daha sonra Kinsey'e homoseksüel ve pedofil suçlamaları oldu. Kinsey Vakfı ciddi suçlamalar altında kaldı ama her ne olursa olsun, sevabıyla günahıyla Kinsey gerçekten modern cinsellik biliminin kurucusudur. Yüz binlerce insanla görüşüyor. Onların cinsel hareketlerini, isteklerini, fantazilerini sorguluyor, mastürbasyon pratiklerini sorguluyor. Olayın sadece vajina penis olmadığı, bir kadın bir erkek arasında olmadığı, çok farklı yönleri olduğu Kinsey'in raporlarında ortaya çıkıyor. Ve bu gökkuşağının yedi rengi şeklinde hani cinsellik skalasının oluşturulması Kinsey'in raporundan sonradır. Hani Kinsey tarif ediyor, tam full heteroseksüel, işte biraz biseksüel falan şeklinde o skalayı oluşturması. Daha sonra Kinsey'le aslında çağdaşlar, fakat kadın doğumcular her zaman için cinsellik biliminde sahnede. William'ı Bill diye kısaltıyor ya İngilizler. Bill Masters bir kadın doğum uzmanı. Ve yanında çalışan sekreteri, bu da Virginia Johnson. Bill Masters, bunun da güzel bir dizisi var. Masters of
Ya,
Sex gerçekten.
hocam tam diyecektim ki bu bir diziyi andırıyor ve bunu diyecektim.
Evet, bu.
O
Do
zaman
it
bu diziyi
yourself
izleyelim mi
yani.
hocam? İyi bir dizi o zaman. Ben biraz
Evet.
göz attım şöyle hızlıca
Dizi de,
da
dizi de güzel
bilimsel bir şey
çekilmiş
bence.
yani. Evet. Yani
Ha,
Sex
gerçek
Education'ı
hikaye bir de
seyrettin, bir de
yani.
bunu seyredin. Evet. Bill Masters gerçekten bu işlerle uğraşan bir kadın doğum
Çok iyi.
uzmanı. Fakat yanına Virginia Johnson'ın gelmesi ve ona hep her alanda destek olmasıyla beraber metodolojisini oturtuyor. Gerçekten o dizide gösterildiği şekilde diyeyim, artık biraz da spoiler vererek, kadınların ve adamların vücutlarında perinelerine, makatlarının içine, vajinalarının içine ve her taraflarına elektrotlar koyuyor. Elektromiyografi deriz biz, EMG. Bu kasın ortasına bir elektrot koyarsın ve bu kasın kasılma gücünü ölçersin. Bu EMG yapıyor yani bir yerde. Bunu yaparak, EMG ile kasların gerilimini ölçerek, özellikle o pelvik tabandaki, yani vajina ve penisin etrafını saran kaslardaki gerilimi ve orgazmını o kasların enerjisini boşaltmasını tarif ediyor ve bir cinsel siklusu tarif ediyor. Cinsel siklusu yazmış olabilirim. Evet, burada. Şimdi burada sol tarafta görünen Bill Masters ve Virginia Johnson'ın şu kitapta tarif ettikleri cinsel siklus. Yani bizim seks diye bildiğimiz şeye Bill Masters siklus diyor, cinsel siklus diyor. Burada şimdi sol tarafta üstteki erkek siklusuna bakalım. Uyarılma fazında, excitement dediği heyecanlanma fazında bütün kaslardaki gerilimde bir artış oluyor ve sonra o kaslardaki gerilimin daha fazla artamadığı, cinsel uyarım devam etmekle beraber gerilimin daha fazla artamadığı bir plato fazı oluyor ve sonra orgazmla beraber hızlı kasılma ve gevşemelerle kaslardaki relaksasyon ve sonrasında giderek kasların gevşemesi şeklinde bir siklus tarif ediyor erkekler için. Kadınlarda, bazılarında, hepsinde değil, bu uyarımı biraz sürdürebilirsen birkaç tane üst üste orgazm olabildiğini refraktel periyoda girmeden tarif ediyor. Yani bugün cinsellikle ilgili bildiğimiz pek çok şeyi, cinsellik bilimine ait olan pek çok şeyi, bu fizyolojiyi biz bir master'sa borçluyuz. Şimdi şu anda tarihçe bitti. Aslında biraz fizyoloji anlatacağım. Çok bir şey de anlatmayacağım.
Hocam bu fizyoloji az önce bahsettiği çoklu orgazm oluyor yani. Onu mu keşfediyor aslında?
Evet, çoklu orgazmı keşfediyor. Bir de bak burada alt tarafta kadın skalasında bir de kırmızı ile görülen bir kısım var. Bir de hani orgazma ulaşamayıp ama tam pire orgazmik, yani orgazm olmamış ama orgazma ulaşacak kadar uyarılmış dönemde bir takılma tarifliyor. Ona da status diyor. Status döneminde eğer kadın çok uzun kalırsa kasık ağrısı, çünkü orada ciddi bir kan birikmesi oluyor pelvik organlarda. Ve gevşeme biraz daha uzun sürüyor. Daha uzun süre uyarılmış kalıyor. Şimdi cinsel fizyoloji dediğimiz şey, yani bu cinsel organların seks sırasında yaptığı şeyler oluyor. Ne? Erkekler için penisin sertleşen erektil doku, korpus kavernozumların kanla dolması. Orada tam böyle bir hidrolik basınç artışı oluyor. Böyle süngerimsi bir yapı. İçi kan dolunca sert bir şekilde alıp daha böyle iri ve daha dik hale geliyor. Penisin boyunun ve çapının artması, glansın renginin biraz koyulaşması, torbaların yani skrotumun büzülerek yukarıya doğru çıkması, işte göz bebeklerinin büyümesi, vücudun üst tarafına doğru yayılan ama bütün vücutta olan bir cilt iletkenliği, skin conductance deniyor ona, cilt iletkenliği artışı ve cilt daha duyarlı hale geliyor. Bütün bir sempatik uyarım olduğu için bütün tüyler diken diken oluyor ama sonra inebiliyor. İşte meme uçları erekte oluyor. Bu uyarılma fazında bunlar oluyor. Uyarılmadan sonra uyarılma bir süre devam ediyor. O plato fazında uyarılmayı devam ettiriyorsun ama tekrar gözle görülür başka bir değişiklik olmuyor. O uyarılar biriktiği zaman bedensel, zihinsel, görsel, koku, işitsel hepsi belli bir miktar biriktirdiğin zaman böyle bir otomatik bir tepki, bir refleks oluyor. Bu refleksin adına da orgazm ya da climax diyor, tarif ediyor. Erkekte bu pelvik tabandaki kaslar kasılarak spermin fışkırmasına aracılık ediyorlar. Biz buna ejekülasyon diyoruz. Erkek orgazmında ejekülasyon oluyor. Ejekülasyonun iki fazı var. Birinci fazı emisyon fazı, spermin kanallara çekildiği faz. İkincisi de o ejekülasyon dediğimiz spermin atılma fazı. Şimdi erkek orgazmında o emisyon fazı gerçekleştirmeden durursa, uyarıları almayı keserse erkek, hani o zihinsel ve görsel uyarıları almaktan kendini uzaklaştırırsa durabiliyor. Fakat emisyon bir kere gerçekleştirdikten sonra durmak mümkün değil. Emisyon olduktan sonra mutlaka ejekülü oluyor. Fakat orada boşalmak istemiyorsa erkek, işte buna biz prematür ejekülasyon diyoruz. Prematür ejekülasyonu erken boşalma şeklinde çevirmek çok yanlış. Aslında bu hazır olmadığı, erkeğin istemediği, yani kontrolsüz bir boşalma şeklinde çevirmek daha doğru olabilir. Şimdi erkeğinkini 3 aşağı 5 yukarı biliyoruz. Ha, erkekte özel bir şey var. Erkek boşaldıktan sonra, yani bir ejekülasyon olduktan sonra zorunlu olarak, o hemen olmuyor ama bir 15-20 dakika içerisinde penisin ve skrotumun tekrar orijinal haline döndüğü, yani o içindeki kanın geri çekildiği, torbaların tekrar aşağıya doğru indiği bir relaksasyon fazı oluyor. Bu faza erkek zorunlu olarak girer ve tekrar erekte olamaz bu dönemde. Yani ikinci bir siklusu başlatamaz. Biz buna refraktel periyot diyoruz. Bu refraktel periyot genç yaşlarda, ergenliğin ilk başlarında kısadır. 10 dakika, 15 dakika olabilir. Fakat yaşla beraber giderek uzar. Yani 40 yaşında bir adam sertleşme sorunuyla geldiği zaman onu sorgulamak lazım. Çünkü ikinciye gidemiyor olabilir. Yani sorun diye tarif ettiği, sertleşemiyorum diye tarif ettiği şey ikinci siklusu başlatamamak olabilir. Çünkü 3-4 saate kadar uzayabiliyor. Hatta 80-90 yaşında bir gün, iki gün bile olabiliyor bu refraktör periyot. Şimdi kadınlara gelelim. Erkeklerinki nispeten kolay. Daha böyle ortada organlar olduğu için, görünen şeyler olduğu için biraz da hani görmesi, bakması, incelemesi çok ayıp sayılmayan konular olduğu için biraz erkeğinki biliniyor gene nispeten.
Hocam birazcık yakınlaştırabilir miyim? Yakınlaştırma şansımız var mı? Bana küçük gibi geldi ama bilmiyorum. Yani yazılar okumuyor mesela sanki ya da ben göremiyorum ama. Aynen. Tamam.
Şimdi kadına gelelim. Kadın cinsel siklusu nasıl oluyor? İşte bu hiç farkında olmadığımız, çünkü hiç bakmadığımız bir şey. Aslında erkek cinsel organlarında olana çok benzer bir şey kadın cinsel organlarında da oluyor bu cinsel siklus esnasında. Şimdi solda üstte gördüğümüz görüntü büyük dudakların küçük dudakların nispeten kapattığı, karşıdan sadece klitorisin ucu göründüğü ya da işte o küçük dudakların ucunun göründüğü dinlenme durumundaki hali vulvanın. Vulva herhangi bir cinsellik söz konusu değilken bu büyük dudaklar kapalı durur. Kadın bacaklarını açsa bile vajina girişi, introitus dediğimiz vajina girişi görülmez. Uyarımla beraber, cinsel uyarım yani görsel olabilir, zihinsel olabilir, dokunsal olabilir. Saniyeler içerisinde, nasıl penis saniyeler içerisinde erekte oluyor, vulva da saniyeler içerisinde şişer. O küçük dudaklar büyür, şişer, bir çiçeğin açılması gibi irileşir, belirginleşir ve karşıdan görünür.
Yine kan akışı sayesinde mi hocam? Kan akışı mı?
Aynı mekanizma. Yani aynı kanın orada göllenmesiyle. Zaten klitoriste penisin erektil dokularının tamamen homoloğu bir yapıya sahiptir. Yani onun da korpus kavernozumu vardır. Onun da spongioz, yani bulbar cisimcikleri vardır. Erekte oluyor yani. Klitoriste
aynen,
erekte oluyor.
Aynen, bir nevi o, aynen.
Evet, küçük dudaklarda erekte oluyor ve büyüyüp şişip açılıyor. Bu sırada vajina girişi, introitus dediğimiz vajina girişi de bayağı böyle büyür ve açılır ve ıslanır. Bu ıslanma ortamdaki kan akışının hızlanması ve o kan akışından dolayı olan damar dışına sıvı sızması, ekstravazasyon dediğimiz bir mekanizma sayesinde oluyor. Çok az bir kısmı rahim ağzından kaynaklanan, yani serviksten kaynaklanan salgılardır. Az bir kısmı odur ama çok büyük bir kısmı bu ekstravazasyon dediğimiz damar dışına sıvı sızmasından kaynaklanıyor. Yani vulva seksten önce, bak daha henüz şu sağ üst kısımdaki kadının vulvasına penis penetrasyonu olmadı henüz. Böyle vulvanın girişi bayağı açılır. Ben bunu ilk cinsel ilişki yaşayacak olan kadınlara anlatırken bu görseli kullanıyorum. Bak sen hani normalde görünmüyor olabilir herhangi bir boşluk vulvanda, vajinanın girişinde. Fakat uyarıldığın zaman bu organ gerçekten kendini sekse hazırlıyor. Yani vajina, vulva büyüyüp, şişip penisin içine rahatlıkla girebileceği şekilde esniyor. Şu benim masumun ucu görünüyor mu?
Görünüyor hocam.
Şu kısım, şu pembe olan kısım himen. Zaten vajina böyle kıvrım kıvrım kıvrım devam ediyor içeri doğru. Bu kıvrımların ilki. Himen kadınların %99'una yakın kısmında içinden penis rahatlıkla geçebilecek kadar açıktır. İlk cinsel ilişkide bile esner, gevşer ve penisin içinden geçmesine müsaade eder. İlişki sırasında da eğer iyi bir ıslanma olduysa, iyi bir uyarılma olduysa yırtılma, kanama herhangi bir şey olmaz. Ama tabii bu tamamen vektörel açıların durumuyla o anki ıslaklıkla ilgili bir şey. Tahrişler, zedelenmeler olabilir. Bu organlarda tahriş olabilir. Şu da idrar kanalı. İdrar kanalı klitorisin hemen altında şurada. Çok ilişkiyle alakasız ama tabii bu sürtünmelerden etkileniyor idrar kanalı da. Sevişme işi bittikten sonra da, orgazm olduktan sonra da, orgazm olması şart değil. Yani cinsel uyarımı kestiğin zaman da bu organlar eski haline dönerler. Fakat hemen değil. Yani bir 15-20 dakika, belki bir saat sürebilir tekrar orijinal haline gelmesi. Eğer bir orgazm olmadıysa kadının, bak şu refraktör periyotta, şimdi şuradaki kadının, bak şu kırmızı çizgide eğer orgazm olmadıysa refraktör periyot daha uzun sürüyor. Yani orgazm olduysa çok hızlı bir şekilde rezolüsyon olabiliyor. Fakat eğer orgazm olmadıysa kadın refraktör periyot daha da hızlı sürebiliyor.
Bir de şöyle mi hocam, yani kadın mesela tetiklendikten sonra o aşamaya geçtikten sonra geri dönüşü daha zor.
Evet. Bunda şu analojiyi kullanıyoruz. Kadın eski Alman marka radyatörler gibi demir döküm radyatörler gibi o şey gibi eski kalorifer petekleri gibi ısıtması çok zor. Büyük bir kazanı epey çok enerji harcayarak yakman gerekiyor. Çok geç ısınıyor. Fakat ısındığı zaman uzun süre sıcak tutuyor odayı. Erkek radyan ısıtıcı gibi fişe takıyorsun yanıyor çekiyorsun sönüyor gibi düşünebiliriz.
Evet,
Yani.
mantıklı.
Gerçekten kadın biraz daha geç doluyor. Ereksiyonu biraz daha geç olabiliyor, ıslanması falan. Fakat daha uzun süre orijinal haline dönmüyor. Bana böyle çok kadın gelir. Benim oram şişik hocam. Hani bakayım diyorum, muayene ediyorum. Gayet normal görünüyor kadının vulvası, normal. Yok şişiklik falan diyorum. O anda oluyor hocam diyor. Yani bayağı sonrasında banyoya gidiyorum, bakıyorum bayağı şişmiş diyor. Yavrum o zaten onun normal yapısı diye onu anlatıyorum. Yani o
Olması
labium
gereken o
minus adam.
zaten. Evet.
Evet. Labium minus.
Meme ucu Instagram'da da öyle. Biz orayı düzenleriz hocam. Yani bilgisi olsun izleyicilerin. Bu
Peki.
Instagram'la şey hocam, meme ucu paylaşamıyorsun. Erkek paylaşabiliyor ama. Kadın meme ucu koyduğu zaman Instagram fotoğraf siler. Muhtemelen YouTube'da da benzer bir şey olacaktır. Yoksa biz
O
şey
zaman
yapmıyoruz
burasını
hocam.
keserek şey yapın.
Oraya biz bir şeyler koyarız yani. Artık çizim.
İsterken tamam
Sigara, şey,
geçtim
çiçek
oraya.
koyarız.
Ha tamam peki.
Benim için
Şimdi
sorun yok da bilginiz olsun diye diyorum. Yani
tamam
YouTube'da kesin
tamam.
vardır yani. Sorarız rejiye.
Benim için de hiç sorun yok ama bu fotoğrafı göstermek de istedim açıkçası. Gerçek görüntüsü
Yok,
nasıl olduğunu.
daha iyi oldu. Evet.
Şimdi vajina, bunlar da vajina görselleri. Bunlar kadınların vajinalarına bayağı plastik şey enjekte ederek kalıp almışlar.
Ha, kalıp değil mi?
Bırakmışlar.
Yani 3D dimension yapmış, şey
Evet.
yapmışlar. Evet.
Evet, 3D kalıp almışlar bunlar. Bunlar hani doğum yapan, doğum yapmayan kadınların vajinalarında herhangi bir farklılık olmadığına dair. Şimdi vajina normalde hakikaten böyle huni şeklinde, böyle çıkışı kapalı, dar ama köküne, dibine doğru, rahime doğru geniş bir kese gibi ve
Limiti var yani
kendi
hocam, değil mi? Yani belli bir alabileceği kapasite var.
içinden
Anladığım
3,5
kadarıyla.
kilo bebek geçiyor vajinanın. Yani o 3,5 kiloyu alabilecek kapasitesi var vajinanın. Ve o şekilde de duruyor zaten. Yani balon gibi düşünmeyin vajinayı. Hani esnek ve kapalı, üfleyince şişiyor. Öyle değil vajina. Balon gibi değildir. Daha çok böyle bir plastik torba gibi. Bak burada bir plastik torbam var. Bu plastik torba gibi böyle kapalı. İçine bir şey girdiği zaman o boyuta
Ha,
esneyebiliyor ama
açılıyor.
normalde
Tamam.
kendi üzerine böyle kapalı duruyor. Vajinada o uyarılma esnasında vulvanın şişmesi ve açılması esnasında vajinada da böyle bir rahmi tutan bağlar gerildiği için bir açılma oluyor. Adeta vajina içine penisin ve işte spermin birikebileceği bir şekilde genişliyor. Biz buna vajinal tenting diyoruz. Yani çadır kurma. Cinsel uyarılma esnasında vajina çadır kuruyor gerçek anlamıyla. Bu görselleri de vajinanın ne kadar büyüklükte bir çadır kurabileceğini içeride anlatmak için koydum. Daha sonra
Rock
da
and Coke gibi yani şu an
orijinal haline
ortam.
geri geliyor. Tamam mı? Evet. Bitti slayt gösterisi.
Ha,
Bu şey.
şimdi hocam o kadar güzel şeyler öğreniyoruz ki bu arada, yani ben de çok mutluyum yani, bu yayınları iyi ki yapmışız. Başta hani insanlar tabii ki diyor ne anlatacaklar falan. Halbuki işin arka planında çok
Ben de
büyük bir bilim yatıyor.
konu bitmez.
Değil
Konu
mi?
biter mi hiç? Evet.
Şimdi hocam birkaç güzel soru aldım. Onları da ben ekleyeyim hemen. Şöyle şey yapalım.
Buyurun.
Şimdi
Çok
hocam
uzatmadım değil mi?
bu
40 dakika ders kısmını
aksine çok tatlı oldu. Çok
bunaltmadan.
tatlı oldu. Şimdi sorulara geliyorum. Şimdi burada
Buyurun.
tarihçe kısmı arkadaşlar, soruları alabiliriz. Yavaştan toparlayacağım yayını. Siz de çok şey yapmak istemiyoruz. Bakın bu yayın normalde cuma olmalıydı. Haftaya cuma yapacağız hocam. Müsaitsinizdir büyük
Evet.
ihtimal. Yani normal
Evet.
2 haftada bir cuma sözleştik Müjdegül hocamızla. Ve yayınlar
Bence
arkadaşlar bir hafta sonra. Ha ya, ben özür diliyorum. Benden dolayı oldu işte.
de
Hepsi kozmik anaforu suçu. Zafer atalım. Haftaya açılacak yayın. Mesela bugün canlıya kaldınız ya kaldınız. Soruyorlar. Yayın nerede? Yayını silmiyor. Sadece kanala katıldan maddi destekte bulunan arkadaşlara birazcık tanıyoruz. Bir hafta onlar izleyebiliyor. Canlıyı kaçırdılarsa. Haftaya da bu yayın açılacak. Spotify'da podcast olarak da dinleyebilirsiniz. Ama tavsiyem görsellik olduğu için yani izlemeniz. Şimdi hocam şöyle bir şeye gireceğim. Şimdi Kadir Bey diyor ki hocam cinsel evrim neden sadece üreme ve neslin devamı değil de zevk işin içine girmiş oluyor. Bak bu çok güzel bir soru. Şimdi bir de ben tersten soracağım ama Kadir'e. Bunu ben de çok düşündüm. Zevkli olmayan bir şey olsaydı yapar mıydın? Emek harcasan çok yoruyor gerçi ama yani zevkli olmasa yapar mıydık? Mesela zevk almasak da bunu yapmak istemezdik. Çekici gelmeyebilirdi belki. Mesela bitkilerin bile üremesinde bir görsellik, çekicilik hep kandırma rolü vardır. Belki böyledir diye ben düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz hocam? Ya da nedir?
Evet. Ben de hakkını verir şekilde tıbbi biyoloji PhD'si yapmış da bir bilim insanı olarak evrim dersi aldım 2 dönem. Evrime gayet kafa yormuş bir insanım yani. Mevzum da cinsellik olduğu için. Aslında bak Kinsey de öyle, Freud de öyle. Cinsellikle ilgilenen, cinselliğe katkı yapan Havelock Ellis var, İngiliz bir cinsellik bilim insanı. Bunların hepsi önce biyolojiyle başlıyorlar yaşantılarına. Gerçekten hep yani Kinsey de biyolog.
Ama olması gereken o sanırım cinselliğin evrimi yani var. Böyle yani cinsel
biyolojiden doğru gidiliyor cinselliğe doğru. Yani tamamen %100 psikolojiden gelen çok azdır cinsellik bilimine katkı yapan. Hmm. Ağırlık böyle bir tıp, fizyoloji, fizyokrat derler eskiler hani. Fizyolojik kısmına kafayı fazla yorarak ve biyolojik bir altyapıyla gelirler. Dolayısıyla bu cinselliğin evrimsel gelişimini de ben düşündüm. Bununla ilgili düşünen çok bilim insanları da var gerçekten. Ben de onların yazılarını hep okudum. Şimdi cinsellik üreme amacı, tabii evrimsel amacı üreme. Tamamen üreme, neslin devamı. Fakat bu beynimiz en altta sürüngen beyin, onun üstünde memeli beyin gelişiyor, onun üstüne frontal korteksimiz gelişiyor. Şimdi böyle 3 katlı bir pasta gibi düşünelim beynimizi. Gelişimi de bu şekilde zaten. Önce sürüngenler dünyaya hakim, dinozorlar vesaire. Ondan sonra memeliler geliyor, limbik sistem, memeli beyni. Onun üzerine insanda devasa bir frontal korteks gelişimi. Bu frontal korteksin gelişimi sırasında da insan tek başına gelişimine devam edip frontal korteksini tek geliştiren canlı değil. Memelilerin bir kısmı da frontal korteksi geliştiriyor. Evet ama Harari'nin kitabında geçen bir şey bu. Galiba Sapiens bir kıyım, soykırım yapmış. Hani diğer işte Homo ludensi, Homo rubensisi, işte Neandertalleri falan soykırıma uğratmış gibi düşünüyoruz gerçekten. Olabilir. Bununla ilgili bulgular var, şüpheli kanıtlar var. Şimdi sonuç olarak sürüngenlerin üremesini düşünelim. Sürüngen işte yılanları çiftleşirken gördünüz mü? Hani böyle sarılırlar ve çiftleşirler. Sürüngen dediğin şey öyle pek hareket etmez. Zaten soğuktur da. Bir sürüngen yavrusunu düşün. Bir yılan yavrusunu yumurtadan çıktı. Kuş geliyor onu yiyor ya. Onun survive edebilmesi yani canlılığını sürdürebilmesinin tek yolu hareketsiz kalması. O sürüngenler hareketsiz kalırlar. Eğer hareket etmesini gerektirecek herhangi bir şey yoksa hareketsiz kalır. Ondan sonra gelişen memeli beyninde de bir takım duygular, işte savaş kaç, sosyal yardım çığlığı ya da çökme gibi tepkilerle memeli beyni de o şekilde sağ kalımını sürdürüyor. Memelilerin çiftleşmesi fırsatını buldukça, yani tabii ki hormonlarının uyarılmasıyla beraber fırsatını buldukça yapıştırma şeklindedir memeli üremesi. Fakat bu prefrontal korteksi gelişen insan üremesi iyice komplike hale geliyor. Sen koptun mu? Tek miyim?
Yok ben buradayım. Size şey aldım ekranı da altı şey gözüksün diye.
He tamam.
Yani insan bildiğim kadarıyla hocam bildiğim kadarıyla Yunus'ta da öyle. Zevk amaçlı. Evet. Hatta bir video var. Yunus balığa mastürbasyon yaptırıyor. Balığı kullanıyor. Araç olarak.
Evet.
Yani Yunus bunu yapıyor mesela. Düşünebiliyor mu?
Yunus da memeli.
Onu söylüyorum işte yani memelilerde yani, özellikle.
Memelilere özgü bir şey. Memeliler bunu kabul etmeyi öğrenmişler. Memeliler özellikle insan yani prefrontal korteks ne kadar geliştikçe beynin ödül sistemini kendi iyiliği için işe yaramayan şekillerde de çalıştırma tekniği geliştiriyor. Primatlarda özellikle maymunlarda filan bu cinselliği keyfine yapma çok yaygındır. Pedofili de çok yaygındır bütün maymunlarda makaklarda falan. Küçük maymunları kendi cinsel ihtiyaçları için kullanırlar. Mastürbasyon yapmalarına aracılık ettiği oral seks için zorlarlar yavruları. Ve anal seks yaparlar yavrulara, kız erkek fark etmeksizin. Ve bir stres azaltma yöntemi olarak, yani böyle ciddi memeli işte primatlar arasında bir bonobo savaşları var. Böyle 10 yıllar süren uzun savaşlar da yapabiliyorlar primatlar aralarında. Ve kadın için, iktidar için, yiyeceklere ulaşmak için vesaire. Çok böyle insanlara aslında çok da uzak gelmeyen şeyler. Böyle savaş ortamlarında gerildikleri zaman rahatlamak için yaptıkları bir şey. Ve hani tek amaçları rahatlamak, kendilerini rahatlatmak o anda. Üremeye yol açar mı? Benim soyumu sürdürecek bir şey midir? Onu pek düşünmezler. Tek amaç nükleus accumbens ve dopaminerjik, o beynin ödül sistemini uyarmak. Bunu uyarabildiğini keşfeden her memeli bunu yapar, yapmış. İnsan cinselliği de bizim üstüne prefrontal korteks ve özellikle beynin sol tarafı, yani laf üreten tarafı geliştikçe çeşit dediğimiz bir şey halini almış. Yani insan cinselliği öyle bir şey ki böyle adeta bir sanat gibi evrimleşmiş. Evet, altında üreme davranışı, çünkü daha iyi cinsellik yaşayan daha çok üreme şansı buluyor ya evrimsel bir kaide gereği. Evet, insanın üremesine bu şekilde
ama
bir
şey olmuyor hocam, yani
insan kötüye kullanıyor bunu. Kendi
çok seks yapan çok ürüyor demek değil işte. Fazla da enerji harcıyor. Evet, yani evet. Bir de mesela bonobolarla ilgili hocam şey de ben izlemiştim belgeselde. Kabile liderleri savaşıyor. Araları böyle, evet, soğuk bayağı. Ve liderler bir araya geliyor. Bildiğin insan iletişim gibi. Aslında seks bir nevi iletişimdir de yani sonuçta karşılıklı. Seks yapıyorlar ve barışıyorlar. Evet. Hani mesela bunu şeye benzettim.
Gerginliği azaltmıyor değil mi?
Anne babalarımız böyle arası bozulurdu, odaya giderlerdi. Biz de masumane konuşuyorlar diye düşündük ama orada tabii ki bir birleşme söz konusu oluyor. Bir yeniden çoğunda oluyordur yani.
Breakup sex ve make-up sex. Bunları konuşuyoruz.
Onları da konuşuyoruz hocam.
Bunun bir iletişim yolu olmamasına dikkat etmek koşuluyla arada olabilir tabii ki. Güzel uygulamalarımızdır make-up sex. Ama sevişmek için hep kavga etmek zorunda kalmaya gelmesin de.
Tabii yani. Şey hocam, şurada bir soru var Bilge'den. Herhalde bizim Bilge bu. Arkadaş olan. Hocam, dismenorenin evlenince azaldığı söylenir. Ne olduğunu bilmiyorum bu arada. Bilmeyenler de vardır.
Dismenore adet ağrısı demek. Adet ağrısını geçen yayınımızda anlatmıştım biraz fizyolojisini. Adet ağrısı normal çalışan bir yumurta işareti aslında. Normalde olduğu zaman işler düzgün rayında tıkınında gidiyorsa maalesef adetler biraz ağrılı ve huzursuz olur. Adet ağrısını önlemenin en kesin yollarından birinin yumurtlamanın durdurulması olduğunu söylemiştim. Dolayısıyla doğum kontrol hapları adet ağrısını azaltmak için bizim tedavide verdiğimiz bir şey. Gerçekten adet ağrısı diye bir şey kalmıyor doğum kontrol hapı kullandığın zaman. Evlenince kız bir şekilde korunacak. Hayatında ilk defa doğum kontrol hapı kullanmaya başlıyor belki. Bir. İkincisi, bir takım B vitamini, magnezyum, kalsiyum gibi hani esansiyel vitamin ve elementlerin eksikliği de adet ağrısına sebep olabiliyor. Bu tür gıda, hani gelinlik yiyecek ya, hani hep zayıf olmak zorunda. Dolayısıyla hep böyle bir malnütrisyon, yani beslenme bozukluğu vardır genç kızlarda. Evlenince o tür kaygılar geçince, iyi beslenmeye de başlayınca belki o tür eksiklikleri de doluyor. Bir de adet ağrısı yüzünden söylenmemeye başlıyor kız evlenince. Dolayısıyla kimse için bir sorun haline gelmiyor. O da olabilir yani. Yoksa evlenince geçen bir şey, ben bilmiyorum bir kadın doğum uzmanı olarak. Miyomum var, evlenince geçer. Tistim var, evlenince geçer. Öyle bir şey yok. Sadece sen evlenince anne baban için dert olmaktan çıkıyorsun. Kocanın derdi oluyorsun. Patriarkanın.
Şöyle bir soru var hocam. Sperm atımı sıklığı ile sperm üretimi arasında nasıl bir ilişki var demiş. Güzel bir soru aslında.
Evet. Bir üst limiti var onun, bir de alt limiti var. Yani sperm üretiminin bir maksimum kapasitesi var, bir de minimumu var. Minimumunda bir sperm hücresi 72 günlük bir yolculuğu var. 72 gün boyunca üretiliyor ve dolayısıyla hani eğer sen onu hiç boşaltmasan bile bütün testislerinde dolan o spermler 72 günün sonunda gece boşalmalarıyla falan atılıyor. Yani minimumu 72 günde bir olabilir. Bir de maksimumu var. Yapılan çalışmalar gün aşırı boşalmanın bir ideal sperm üretimini sürdürdüğünü, onun üstüne çıktığın zaman her gün gibi ya da günde iki sefer gibi aslında çıkardığın sıvının çok büyük bir kısmı seminal ve prostatik salgı. Sperm çok az bir kısmını oluşturuyor. Daha böyle spermden fakir bir ejekülat atmaya başlıyorsun daha sık yaptıkça. Yani gün aşırıdan daha sık yaparsan ejekülasyonu giderek spermden fakir bir semen elde ediyorsun. Hatta biz bunu sperm testleri sırasında özellikle söyleriz. Yani bakarız adam hani sperm testi vermiş düşük sayı. Bir üç gün yapma da üçüncü günün sonunda bakalım şeklinde bir tavsiyemiz var. O yüzden bir maksimum ve bir minimum var sperm üretmenin.
Şöyle bir yorum yapmış Op diye arkadaşımız. İşte enses pedofili gibi davranışlar çok yaygın. İnsanlarda da öyle ama biz gizlemek için büyük sistemler kurmuşuz. Ciltlemek sarf etmişiz. Veya bastırmak diyelim. Ama bizde bu tabu nasıl gelişiyor? Yani. Onu düşmek lazım. Cinsel bu kadar gizlisi yaşayan insan var. Şu an en fazla demiş.
Evet. Bu bir katkı olarak teşekkür ediyoruz OT'ye.
Evet. Teşekkürler. Hocam yani. Anneki toplumlarda babanın önemsiz olmayıp sadece annenin belli olması evrimi ne şekilde etkilemiştir demiş.
Şimdi bu anaerkil dediğin şey hani neolitik devrime kadar olan kısım ya anaerki. Ondan sonra giderek patriyarki başlıyor. Fakat aslında yani genetik iliminin geliştiği şurada 1980'lere kadar baba belli değil. Yani babayı tam olarak belirleyemiyoruz. Hani saçıydı, kaşıydı, gözüydü, onun rengiydi falan diye böyle indirek belirleyiciler var ama kesin olarak bu adamın çocuğu bu değildi. Ancak 1980'lerden sonra genetik iliminin o kromozomlardaki o tekrar dizilerini araştırabilir hale gelip de bu %99 oranla bu adamın çocuğu ya da %99 oranla bu adamın çocuğu değil diyebilir hale geldikten sonra baba belli oldu açıkçası. Yani 1980 öncesine kadar baba belli değil. Hani İslami öğreti hani dedim ya doğu biraz daha böyle cinsellik anlamında el değmeden kadim cinsellik öğretileri geliyor. Yani peygamber zamanında bile bunun mevzu olduğuna dair bulgular var. Peygamber Efendimiz çocuk kimin yatağına doğarsa onundur demiş. Hani yani baba çok önemli yani sonuç olarak nikah içinde doğmuş bir çocuk babaya aittir gibi bir yaklaşım doğunun kadim öğretilerinden gelen bir şey. Sadece annenin belirli olması şurada son 30-40 yıla kadar zaten geçerli olan bir şey. Fakat bir çocuk yani insan çocuğu yetiştirmesi çok zor bir şey. 5 yıl kadar bağımlı ve gerçekten bir çocuğu büyütmek için bir köy gerekiyor. Bunu bütün küçük çocuk sahibi insanlar deneyimlemiştir. Hani bir kişiyle olacak iş değil çocuk büyütme. Kadın olabildiğince bu yükü biriyle ve tabii bu mümkünse bebeğin babası olan bir erkek bireyle paylaşma çabası içerisinde. Bu yani bugüne kadar böyle olan bir şey evrimi çok bariz bir şekilde etkilemiştir. Yani hani annenin çocuğu büyütme gücü ile ilgili bir şey. Çünkü o çocuk sağ kalacak ki soy devam edecek. Aslında evliliğin yani monogaminin altında yatan mekanizma da bu diye düşünülüyor. Yani bir erkek o kadına o çocuğa büyütmesi için ne kadar yardım ederse onu kollarsa yani iş bölümü yapılırsa o kadar o çocuğun sağ kalma ihtimali artıyor ve
bir de şey hocam monogamide şimdi simülasyonlar yapılıyor mesela bakteriler yapılıyor.
Tabii cinsel
yolla random evet. Seks oluyor. Hastalık ihtimali şu an Covid var değil mi? Şu an monogami daha avantajlı, poligami mi? Şu an monogami. Kesinlikle. Covid kapma riski yüksek. O yüzden biraz mecbur yani. Monogami. Direkt hiç insanlarla işiniz olmasın. Kendi selfie yani.
Evet yani mastürbasyon şeklinde.
Aynen.
Şimdi bir o bir de bebeği büyütürken yani rollerin seçilmesi hani sen çocuklara daha çok bak ben de avcılığa gideyim. Yani ne kadar bunu verebilirsen karşı cinse o kadar soyunun devam etme şansı artıyor ve dolayısıyla evrim de seni seçiyor bu durumda. Bir de şu var tam şimdi lafımı hatırladım. Özellikle Neolitik devrim öncesinde gene pek çok insanın tek eşli olduğu düşünülüyor çoğunun ama 4-5 yıl için. Yani bir yeni doğan offspring büyüyene kadar yani bağımlılığı bitene kadar 4-5 yılda bir yani zaten günümüzde de boşanma oranları 4. 5. yılda pik yapıyor. 5. yıl atlatırsan daha uzun süre evli kalıyorsun şeklinde bir evrimsel açıklaması var bunun da.
Bizim yurt dışı olayı gibi 4 ayı geçen alışıyor. 4 ay içinde dönmezsen bir daha dönmüyorsun.
Evet.
Hocam şimdi siz kadim kadim diyorsunuz ya bu doğu hani. Doğuda şimdi doğu deyince benim aklıma Hintliler geliyor. Çok arkadaşım var. Hani
Evet,
yanlış
orası
anlaşılmaz
kadim.
ama
Doğunun kadim
Hindistan'ı
bölgesi.
bana arkadaşlardan tanı. Abi Indian bak Google'a giriyorum. Indian Thanks Temple yazıyorum. Ailem yazıyor da eğilim adı. Temple böyle bir şey işte. Tapınakları. Abi çok ilginç yani. Bakar mısın hocam? Bunlar tapınak yani. Hani kültür tabii ki.
Evet.
Saygı duyuyorum ama
Evet.
herhalde poligami üzerine. Hadi bunlar
Evet.
da tamam. İnsanlı olanları tamam. Abi bak böyle mesela ilginç pozisyonlar. Zaten şey bunlardan geliyor. Kama Sutra. Bir gün onu da konuşabiliriz hocam. Yani
Evet.
nasıl oluşturulmuş?
Çok hakim değilim Kama Sutra'ya ama hani konuşabiliriz. Bir çalışır gelirim
Ya
olması.
ha şu çok ilginç hocam ya. Eşek yani. Şimdi hani bunun neresi kadim hocam? Allah aşkına yani şu kadimlik
Kadim yani
nerede
eskiden
burada?
gelen bir şey. Yani
Ama kadim kelimesini biraz sevmiyorum da aslında. Belki o yüzden böyle şey.
evet.
Kadim
Senin
deyince böyle çok
için
kutsal.
anlamı başka olabilir. Kutsal değil.
Evet.
Kadim
Yani ne
demek
anlamda
eski demek
kullanıyorsunuz
yani.
kadimi?
Eski anlamında
Eski,
kullanıyorum.
köklü, köklü. Ama
Köklü,
hep
evet.
iyi anlama gelmiyor değil mi? Yani bir şey kötü de olsa
Tabii ki,
kadim
tabii ki,
olabilir mi
tabii
hocam?
ki.
Hmm. Tamam.
Yani ben mitler içinde bunu düşünüyorum. İnanışlarımız köklü. Hani değişmez, sarsılmaz zannettiğim. Bazısı yalan yanlış da olabiliyor. Benim derdim zaten yalan yanlış olan mitlere inanarak bu yüzden acı çekenlerle. Ben onlara bu doğru olmayabilir aslında diye gösteriyorum ve onların belki bu yüzden acı çekmesini azaltıyorum gibi bir katkım var. Fakat mitin hakikaten koruyucu bir tarafı var. Ben bunu gebeliklerimde ve ilk doğumumda bayağı gözlemledim. Hani mesela nedir loğusa aynaya baktırılmaz 40 gün.
Niye?
Neden sence? Çünkü çok çirkin oluyorsun
Çirkin
loğusa
görünüyordur muhtemelen.
bakarsan.
Kendini
Aynaya
kötü
bakma ya,
görmesin diye.
moralin bozulmasın. Evet, moralin bozulmasın diye olan bir şey. Mesela loğusanın o kırmızı bant, o da bir mitolojik bir şey yani kırmızı bant. Aslında mantıklı çünkü aynı evde birkaç tane aynı anda doğum yapmış gelin ve kadın olan bir şey düşün. Hangisinin loğusa olduğunu bilmek daha fazla dikkat etme. Mesela böyle gözü yan bakmaya başladı. Loğusalık döneminde özellikle ilk hafta, doğumdan sonraki ilk hafta, ilk 10 gün komplikasyon dediğimiz yani istenmeyen zararlı etkileri çok fazladır. Çok sıklığı yoğunlaşır. Pıhtı atması, akciğere pıhtı atması. Bunlar ölümlü de olabilir. Loğusa'nın gözü 40 gün toprağa bakar diye eski bir deyiş var yani. O yalan değil. Hani o kırmızı bandı takıyorsun ki hangisi hassas döneminde onu anlayabilmek için olan bir şeyler.
Ha.
Daha da bir sürü şeyler var.
Ama bir şey
Mitolojik
diyeyim mi hocam? Yani
doğusa, doğusalık döneminde mantığı da var aslında. Hani mitin seni koruyan bir tarafı da var. Senin soyunu devam ettiren, bir sonraki soya aktardığın bir bilgisayar tarafı da var. Bilimin ışığı içerisinde senin zarar gördüğün yerlerini ayıklamana yardımcı oluyoruz biz burada diyeyim.
ben bir şey diyeyim hocam. Mesela dinlerin, devlet yöneticilerinin, hükümetlerin, hani mesela Polonya'ya örnek verdik. Polonya'da işte İstanbul şeyden çıkmaya çalışıyor. Türkiye çok benziyor. Aile yapısına zarar veriyor falan. Şunu arkadaşlar hiçbir zaman beklemeyin. Hiçbir hükümet ya da bir din yöneticisi. Ya
Tabii
şaka
bunları
yapıyorum ki ya rastgele
dinleyiciler bilmiyor
seviş.
Burak. Biz seninle bunları konuştuk ama
Ha önceki şeyde konuyor.
dinleyicilere
Evet.
hiç
Daha şey dışarıda
bahsetmedim
ayrı konuşacağım.
Polonya'nın nasıl
Ya şimdi
Türkiye'ye
işte
benzediğini.
Polonya Türkiye'nin örneği. Katolik orası da din önemli falan. İstanbul'dan çıkmaya çalışıyorlar. LGTB siyaseti belirledi orada bütün seçim. Orada bir hükümet iki tane adam vardı. Birisi işte Duda diye birisi bizim yöneticiye benziyor. Diğeri de işte sol görüşlü LGTB'yi destekliyor. Ülke ikiye bölündü. Yani gençler daha çok sola örnek veriyor, şey veriyor. Yaşlılar, Katolikler, dindarlar da sağ adaya verdi. O da kazandı
Muhafazakarlar.
zaten. Ha. Ondan sonra şey demek istiyorum. Yani aslında şöyle bir şey var. Hiçbir devlet Almanya özgürlükçüdür ya da Hollanda ama yine çocuk yapana para verir mesela bildiğim kadarıyla. Yani
Evet.
devletlerin bunu yapması çok normal. Ya da dinlerin
Sürmesi.
seksi zevk aracı değil de üreme aracı olarak istemesi de normal. Çünkü din dediğin şey sonuçta kişi sayısıyla önemli. Ya yani ben bir Müslümansam ya da Hristiyansam çocuklarım olmalı ve o çocuklar da benim gibi olmalı ki benim inandığım cemaatin, devletin, örgütün her neyse nüfusu artmalı. Bu yüzden hiçbir
Evet.
zaman ben şunu bir beklemeyin. Devlet yöneticisi size şunu demeyecek. Ya gençler sevişin ya kafanıza göre. Hayır bunu
Evet,
beklemeyin.
asla
Hani
demez.
emin ol bunu dememeleri de lazım. Yani mantıken
Üremeyi
kendilerine karşıydı.
kutsama. Üremeyi
Heh, bu yüzden
cesaretlendirmeyi olacak yani.
cinselliği bir şekilde üremeye bağlamaları gerekiyor. Üremek de onların popülasyon demek. Bu normal bir şey. Bu gericilik de denemez. Çünkü ben de öyle bir mesela biz diyelim ki gelecek bilimde yayılmaya çalışıyoruz dünya. Tabii ki diyecektim gönüller üreyin. Aranızda evlenin mesela dışarıya olmayın. Bunlar sadece şeylerde yapılmıyor. Mesela benim arkadaşlarım da çok olan şey bu yani duyuyorum çünkü. tepki gösteriyorlar. Hocam bu arada şöyle önemli bir soru var. Nerede bu? Ha, Ece Hanım'ın sorusu. Dur önce BT'yi sorayım. Hocam kız arkadaşım ilişkiden sonra duygu... ya ben buna çok güldüm ya. Sonra duygu gülme ve ağlama arası duygu karışıklığı yaşıyor. Bunun sebebi ne?
Gülünmez Burak'cığım. Cinsel konular
ben konuşurken... Ben de şu an karamaşıklık yaşıyorum. Evet. Neden? Ben
hangi,
de,
hangi duyguyu yaşıyorsan onu günlüğü belli etmezsin karşına. Tamam mı? Bazen çok da hakikaten değişik yaptığın sorular gelebiliyor. Onu tutarsın. Profesyonellik bunu gerektirir. Giderek.
Hayır, niye güldün olur biliyor musun? Benim de başıma geldi de böyle oldu. Bir de gözünü evet, canlandırdım. Yani, oh, yoksa
zaten
arkadaşım
güldüğün
gülmüyorum.
Ve sende duygu uyandıran, hüzünlendiğin ve güldüğün şeyler aslında sende karşılığı
evet,
olan
canlanan şeylerdir. Canlanan bir şey oldu da o yüzden yani. Tahmin ettim böyle.
Orgazm sonrası duygu karışıklığı tariflenmiş bir sendrom. Orgazm sonrası hüzün, orgazm sonrası ağlama.
Sigara yakma.
Evet. Bir kere bayağı ağır bir fiziksel efor o. Tamamen yatıyor olsan yatakta bile o kasların otomatik kasılması ciddi bir enerji sarfiyatı. Sonrasında bir halsizlik, tansiyon düşüklüğüne bağlı. Orada tamamen sempatik ve parasempatik sistemin anlık deşarjlarından kaynaklanan nabızda bir hızlı yavaşlama ve tansiyon düşüklüğü olabiliyor. Hızlı kalkmamak lazım zaten. Bir de hakikaten şuur bulanıyor. Bir gitme gelme oluyor beyinde. Geldiğin zaman uyanıklık halinde farkına vardığın şeyden her zaman hoşlanmayabilirsin. Bu sende hüzün de yaratabilir. Bunlar hiç anormal şeyler değil. Fakat böyle tekrarlayıcı şekilde oluşan duygulardan rahatsızlık hissediyorsanız bunu bir ruh sağlığı uzmanıyla konuşmanızda fayda var. Siz de eğitim alanlardan biriyle bu kadın cinselliğini konuştunuz. CETAT. Cinsel Eğitim Tedavi Araştırma Derneği. Bu dernekten eğitim almış ruh sağlığı profesyonelleriyle görüşebilirsiniz. Bunlar ertelenecek şeyler de değil yani. Çünkü ilerideki cinsel yaşantınızı da etkileyecektir. Yani ağlamak tamamen insani bir tepki ve belli ki o memeli beynindeki bir takım duygular uyandırıldı. Hı hı. Fakat o sende kendini kötü his uyandırıyorsa, mesela şimdi erkekler bir kadının ağlamasına çok duyarlıdır. Kadın ağladığı zaman mutlaka bir şey yapmak ister. Yani o kadının karşıdaki ağlaması bir sosyal yardım olarak algılar, yardım çığlığı olarak algılar ve bir şeyler yapmak ister çözmek için. Onun ağlaması bu beyefendi ya da hanımefendi de kendini kötü hissettiren duygulara neden oluyorsa bu duyguların ne anlama geldiğini konuşabilir bir ruh sağlığı uzmanıyla. Kişi yani orgazm olduğunda ağlayan kişi bundan rahatsız değilse ona hiçbir şey söylememek düşer. Yani onun tepkisi, bedensel tepkisi. Orgazm sonrasında hemen gayta yapma ihtiyacı hissedin. Orgazm sonrasında pırt yapan. Orgazm sonrasında hızlı bir şekilde idrar yapmayı, hatta o anda yapma ihtiyacı olan. Böyle orgazm sırasında ve sonrasında farklı şeyler olabilir. Bu kişinin aslında orgazmı ilk nasıl yaşadığı ve bedenini nasıl tanıdığıyla ilgili bir şey. Ve bu sistemler çok birbirine bağlı yani idrar, gayta. O pelvik taban yani komşu bunlar birbirine. Öyle şeyler olabilir ve bunu karşıdakini bir tanıma dönemi olarak değerlendirip ya ben kendimi kötü hissediyorum kendinle ilgili olan kısmına bakabilirsin diyeceğim bu izleyiciye.
Hocam Ece'nin sorusu, hocam asır yükselmeye sebep olan şey dediğiniz gibi toplum baskısıyla alakalı yoksa biyolojik nedenleri var mı? Biz biyolojik varsa onu konuşalım.
Şimdi biyolojik olarak seksüellik bitmiyor teoride. Yani çünkü o beyindeki o hormonal şey devamlı yani minimumda da olsa devam ediyor. Fakat bu kişinin fark etmediği şekilde olabilir. Yani 2-3 ayda bir gece emisyonları şeklinde yani gece boşalma, ıslak rüya şeklinde. Hiç farkında bile değilim şeklinde olabilir. Pek çok kadın ama bunu çok daha silik yaşıyor. Hani erkekte nispeten spermin çıkışı ile bir fark etme durumu oluyor. Yani en azından gece boşalmanın...
Kadın fark etmeyebiliyor pek fazla.
Kadın bunu hiç fark etmeyebiliyor. Ama kadınlar da mutlaka nocturnal emisyon diyoruz ona işte o gece boşalmaları, ıslak rüyalar şeklinde de olsa yaşıyor bunu. Tamamen bitmiyor yani. Mutlaka bir ay boyunca uyku çalışması falan yapılması lazım ki hani iyice sıfır olduğunu görmek için hiç öyle bir çalışma ben bilmiyorum, okumadım. Dolayısıyla cinsellik hiç bitmiyor. Yani aseksüelite diye bir şey biyolojik anlamda yok. Fakat psikolojik anlamda olabilir tabii ki. Yani ben bunu hiç istemiyorum ve yapmıyorum. Bu benim tercihim diyebilir ve biz ona saygı duymakla yükümlüyüz. Tıp hekimleri olarak, biyoloji tarafında olan insanlar olarak. Fakat bunu kişinin kendine kestiği bir ceza ise işte orada gene bir ruh sağlığı uzmanıyla konuşmak lazım onu. Bazen çünkü böyle bir cezalandırma şeklinde de duyguları baskılamak olabiliyor. Kesin bu motomot bundan dolayıdır. İşte sen tecavüze uğramışsın 6 yaşında da o yüzden böyle olmuştur falan gibi böyle kesin bir şeyleri yok bunun.
Çok boyutlu bir, çok
Çok
parametre
boyutlu.
var.
Evet. Biyolojik, psikolojik ve sosyal olarak birkaç yönü var. Biyolojik olarak teoride çok mümkün değil. Tekrar ediyorum. Ama psikolojik olarak saygı duyarız. Seni rahatsız
Soru
etmiyorsa.
hep, şu soru hep geliyor hocam. Yani bu işte yaşadığımız, bunun ölçümleri yapılmış mı? Kişiden kişiye
Yok
değişiyordur diye düşünüyorum ama
tabii,
şunu
hayır.
biliyorum. Sizinki daha
Senin polislerin
fazla
sinir
kadınların.
ucu var. İşte bak Burak, bu sizinki bizimki laflarına ben çok rahatsız olurum ha. Bir daha sizinki bizimki
Tamam.
deme.
Ya şöyle
Tamam
diyelim.
mı?
Kadın ve erkek diyorum hocam.
Takma
Bildiğim kadarıyla
oyuncukları.
kadınlar daha fazla var. Sinir sayısından dolayı. Orada daha fazla sinir
Değil.
var. Bizde
Değil.
daha,
Orada
bizde
da
demeyeyim
hani
gerçi. Pardon.
sünnetten dolayı azalan sinir uçları etkisi var o çalışmada da. O bir tane çalışma var
Ha.
işte. Evet. Sünnet operasyonundan dolayı penisin glansında azalan sinir uçlarının etkisi var. O sayıyı etkiliyor. Gelişimsel olarak anne karnında kız ve erkek bebeğin gelişimi olarak cinsel organların birbirine eksikliği fazlalığı yok. Yani bir kızınki de bir erkeğinki de aynı 3 aşağı 5 yukarı denk. Yani bu kadınların ki bu kadarmış da erkeklerin ki bu kadarmış şeklinde bu farklılaştırmaya çalışma bu toplumsal cinsiyet inşası çabasından kaynaklanıyor. Aslında bir erkeklik inşasından kaynaklanıyor.
Ya bir
Yani
kıyaslama doğru değil yani hocam.
evet bir çalışma var. Agi Haydın'ın psikiyatrist Agi Haydın yani
Agi
bu
Aydın, evet.
kanalın takipçileri mutlaka takip etsin. Çok tavsiye ederim.
Onu da yayına da
Agi
alacağız
Haydın'ın
Agi hocayı. Aha.
aa ne kadar güzel.
Evet.
Çok şahane. Ben de o zaman kesinlikle izleyeceğim. Agi Haydın'ın İlker Küçükparlak'la bir konuşması var. Kadın erkeğe konuşuyorlar. Toplumsal kadın, toplumsal erkek. Orada bahsettiği, İlker Hoca'nın bahsettiği bir çalışmaydı bu. Ben de okudum, buldum sonradan o yayını. Bir derleme yapmışlar. Bu kadın ve erkek arasında fark bulmaya yönelik yapılan çalışmalarda kadın araştırmacılar daha az fark bulma, erkek araştırmacılar buldukları farkı abartma
Bunu
eğiliminde
demiştiniz.
olduğuna
Doğru,
dair.
doğru, doğru.
Evet. Yani sonuç olarak o toplumsal erkeklik bizim inşa ettiğimiz, insan türü olarak inşa ettiğimiz bir şey. Ve böyle işte kadın akıl dışı, erkek akıl şeklinde bir dualist yaklaşım, işte Sokrat'tan beri olan dualist yaklaşım. O eğilimden kaynaklanıyor yani işte kadınlar günde 7 bin kelime 70 bin kelime kullanıyormuş da erkekler 20 bin kelime kullanıyormuş falan gibi böyle bilimsel gerçekliği olmayan birinin kendi kendine kafadan atarak uydurduğu bir şey olarak biliyoruz bugün
Hocam
onu.
şu soru
Onun
çok geliyor. Şu soru çok geliyor.
çalışması
İki kere geldi hatta üst üste. Ya bu sünnet konusu. Yani
şimdi
bütün
sünnet
şeyleri bir anda
diyerek
bırakalım. Yani ha.
çok özür dileyerek bir 5 dakika ara verebilir miyiz sünnetten önce?
Vereyim hocam. Tamam ben
Benim
siz çıkın hocam.
içeriye
Sorun
bitmem
yok. Ben sizi
lazım.
alıyorum.
Tamam.
Geçin hocam. Evet arkadaşlar şimdi mesela bir arkadaşımız şöyle bir şey yazmış. İyi niyetli olduğu için cevap vereceğim. Normalde troll olsaydı vermezdim ama nerede bu? Bu bilgi ne işe yarayacak? İşte 10 yaşında çocuk izliyor var falan. İşte efendim siz bunu gerçekten merak etmiyorsunuz. Aslında bu bilim değil. Aslında arkadaşlar burada bilim olduğunu göstermeye çalışıyoruz. Yani mesela yayının başına baksaydın ya da baktıysan makalelerden örnekler veriliyor. İşte yapılan çalışmalardan örnekler veriliyor. Burada ayaküstü bir sohbet yok. Ya bu sadece son kısmında soru cevap oluyor ama burada işin bilimsel kısmı anlatılıyor. Bunların öğretilmemesi zaten bence topluma büyük zarar veriyor. İnsanlar bunu yayını kaydedeceğiz aynen. Bunu bilse insanlar zaten problem olmayacak arkadaşlar. Yayının kaydı bir hafta sonra. Eğer katıldan bize maddi destekte bulunmazsanız mecbur değilsiniz. Bulunursanız hemen izleyebilirsiniz. Bulunmazsanız bir hafta bekliyorsunuz. Bir hafta sonra kanalda açılıyor, tamam mı? Bu soruyu soracağız. Yani bu sünnet gerekli midir sorusu da şöyle. Yani aile toplum değil. Yani Norveç'te yaşayan bir çocuk olarak doğsaydın yaptırılması gerekir miydi tarzına sorabiliriz mesela. Sonuçta sünneti insanlar seçmiyor arkadaşlar. Ben seçmedim. Birçok erkek arkadaşımız da seçmemiştir. Doğuştan oluyor. Yani aklımız başımızdayken sorulan soru özgür iradeyle yapılan bir şey değil. O yüzden konuşurken gerçekleri de düşünmemiz lazım. Toplum faktörü, toplumun olduğu, mensup olduğu din faktörünü vesaire düşünmemiz lazım. Teşekkürler BT. Yani biraz daha bu konulara girmek durumundaydık. Mesela LGTB yayınından sonra 500 tane takipçi çıkmış bizden. Belki de izlemediler yayını. Hani onları göze alarak, takipçilerin çıkmasını göze alarak biz bu yayınları yapıyoruz. Çünkü topluma dokunan yayınlar bunlar. Tabii ki astronomi yayınları çok önemli. Fizik yayınları, süper iletkenleri konuşuruz. Ne bileyim birçok şey konuşuyoruz ama onlar toplumu birebir etkilemiyor arkadaşlar. Bunun ihtiyacının olduğunu düşündüm. Gerekli olduğunu düşündüm. Ve Müjdegül Hoca'nın da doğru bir konuk olacağını düşündüm. Ve liste oluşturduk. Bence faydalı yayınlar yapılıyor. Ben de öğreniyorum. Bilmediğimiz şeyleri öğreniyorum. Yok üzülmüyorum Emrah. Yani üzüldüğümden değil. Arkadaşının anlayacağını düşündüğüm için açıklama yapıyorum. Bir sonraki canlı yayın konumuzu bilmek istiyorsanız Gelecek Bilim'de uygulamasını indirin telefonlarınıza veya sosyal medyadan takip edin arkadaşlar. Heh, hocamız geldi. Hocam geldiniz mi?
Evet.
Hocam şimdi bu sünneti konuşurken şöyle konuşalım, onu anlatıyordum. Yani Norveç'te yaşıyoruz. Ben Norveç'te bir çocuğum var. Bu çocuk yani hiçbir dini değerim falan yok. Norveç'te doğmuş çocuk ama sünnet yaptırmalı mıyım yani? Böyle düşünelim. Seçim şansı olduğunu düşünelim.
Bilmiyorum. Bu konuda öneri vermeye yetkin hissetmiyorum kendimi. Çünkü ne yapıyorum sünnet, ne görüyorum. Hani ne bu konuyla ilgili deneyimim var. Ben de daha çok hani travmatizasyonlarıyla olarak, indirekt olarak görüyorum bu konuları. Bunu sünnet diyerek sevimlileştirmemeye çalışıyorum ama.
Ne diyoruz yani hocam?
Genital mutilasyondur nihayetinde. Yani tıbbi zarar ve mutilation, evet. Female ya da male olabilir. Male genital mutilation sağlık yararı gösterilememiş. Yani bununla ilgili artık cesur, hani bu zamana kadar ciddi bir Yahudi lobisinin eli altındaydı bu yayınlar, bilimsel yayınlar. Hani Yahudilerin kutsal kitabında birebir geçen bir şey olduğu için uygulama ve yeni doğan döneminde yaptıkları için hani kesinlikle onunla ilgili konuşulmasına bile tahammül göstermiyorlar ve alınıyorlar. Alınanlar varsa da özür diliyorum ama bunun tıbbi adı mutilation, yani mutilasyon, yani zarar verme. Bu genital yaralamayı, genital zarar vermeyi bile isteye ebeveynler çocuklarına çocukluk döneminde yapmalılar mı, yapmamalılar mı? Açıkçası hukukçular yapmamalılar diyor. Yani yarın bir gün çocuğunuz sizden şikayetçi olabilir bunu yaptırdığınız için. Çünkü o henüz
onu kendi bedeninde. Yani. Kimse bize sormadı kararımızı, yaralamadık.
Bunu özellikle de bu mutilasyona kendisi de çocukken maruz kalmış adamların olduğu bir ülkede konuşmak oldukça zor. Yani çünkü herkesin kendi sünnetiyle ilgili anıları var. Fakat bazılarında bu fazla bir içinde yer etmiş ve böyle bir ağız ishali şeklinde biz de sünnet oluyoruz, askere gidiyoruz, kadınlar da şöyle yapsın o zaman falan, böyle bir kadın düşmanlığını onun üzerinden okuma hali var. Yani keşke siz de sünnet travmanız üzerinde çalışsanız o zaman şeklinde önerim oluyor benim onlara.
Yani dolayısıyla hocam, mesela travmaları
sonradan indirekt görüyorum ben.
Yani o sünnetin sosyolojik boyutuna baktığımızda mesela ben o zaman çocuk hakkında şey istedim. İşte anne dedim, işte bir düğün yapacağız falan dedim. Annem yalan attı bana, dedi günah oğlum falan dedi. Aslında çok güzel bir şey yaptı. Benim ne sünnet düğünüm oldu ne böyle padişah falan filan şeyle, ben hastanede oldum. Devlet hastanesinde oldum. Annemin arkadaşları vardı ameliyat şeklinde oldu. Tabii ki yani bir de onun sosyolojik şeyi var. Hadi tamam o dediğiniz olay oluyor. Sonrasında onu böyle yüceltme, işte kral kostümleri verme, eline asa verme. Ya bu hep çocukluktan böyle büyütüle.
Work yapan kadın yere... çıkartma, onu oynatma falan.
Öyle şeylerden var ya vallahi, biz onları hiç
öyle bir Twitter'da trend oldu. Öyle bir video paylaştılar çocuk. Ne yapalım bu kadar insanı gecesini evet, mi götürelim falan dedi böyle.
Hatırladım ya, o ilginç şeyler yani.
Hiç erkek oldu benim şeyler. Oğlum falan. İşte o toplumsal erkeklik inşasının çabaları. Şimdi sünnetin böyle bir tarafı var. Bir de yani sosyolojik tarafını asla ihmal edemeyiz. Bu çocuğu sen sünnet yaptırmadığın zaman bu çocuk 8-9 yaşında bakacak bütün arkadaşları sünnetli. Benimkini niye yaptırmadınız diye de hesap sorabilir. Yani ben 9-10 yaşına geldim. Benimkini niye yaptırmadınız? Bir de özellikle çocuk cerrahı ve ürolog bir iki arkadaşla konuştum bunu. Askerdeyken yapmış bir sünnet mesela. Yani kocaman 20 yaşında adamın sünnetini yapmak, hani erekte olmaması lazım çünkü oraya dikiş koyuyorsun. Diyazem verdim diyor. Hani
o yüzden mi çocuklar yapıyorlar hocam?
Erekte olması yani lazım. Erekte olmaması lazım. Çünkü oradaki dokunun gerilmemesi lazım.
Patlar.
İyileşime kadar.
Dişler patlayabilir.
Evet, dişler patlar.
Ha.
Yani sonradan
ben
yaptırmaktan
hiç düşünmedim ya. Şimdi anladım.
Sonradan yaptırmaktansa ergenlik öncesi dönemde yaptırmak hani bazen tek seçenek olabilir. Özellikle de bizim toplumumuz gibi yaygın olarak herkesin yaptırdığı bir şeyde bir ciddi bir mahalle baskısı hissediyorsun ve yaptırıyorsun yani bir şey diyemeyeceğim o konuda.
Hocam
Dolayısıyla
bu
ne
Arge
pozitif
Hoca'nın
ne negatif
yayınını
bir öneri yapmamış olayım.
tamamdır. Arge Hoca'nın yayınını bir varsa şey makaleyi nasıl bulacağını merak etmişti bir arkadaşımız.
Vallahi onu sonra mı atarım linkini? Şu an bulamayacağım.
Tamam, bulursanız videonun altına yorum yaparsınız.
Tamam.
Şöyle bir şey demiş. Yahudilikten başlayan bir şey. Ya kesinlikle.
Evet, daha doğrusu aslında
Evet.
Hristiyanlardan beri olan bir uygulama. Bu Tanrı
Yani
işler ve neydi
ben
o?
şeyi anlamıyordum
Tanrıca.
yani. Ben ay çocukken de şu soru ya bir şey biz kusursuz yaratılmadık mı? O zaman niye dokunuluyor diye ben bunu çocukken düşünmüştüm yani.
Yani
Hani
bak
niye
hani
müdahale?
anaerkil toplum dedin ya eskiden hani tarih öncesi zamanlarda anaerki var. Yani kadın üretici, kadın ana, kadın tanrı yani. Kadın tanrı, bütün tanrılar kadın. Hatta bütün Sümer kitabelerinde ve Kur'an'da da geçiyor. Eskinin kadın allahlarına, tanrılarına taparlar filan diye. Eskiden tanrılar kadın ve erkeğin penisi kadını gücendiren yani o tanrıyı gücendiren bir şey olduğu için penisini kesme yani kendini kastıra etme şeklinde hatta erkekleri kurban penisini keserek erkeği kurban etme ritüelleri var eskiye ait. Sonra bu tabii soyun üremesi için elverişli bir şey değil. Adamın penisini kesersen üreme şansı bulamıyor. Hani sadece üzerindeki o sünnet derisini kesmeye evrilmiş o uygulama penisi kesme.
İşte Burcu şey yazmış hocam. 2 sene sonra düğün yapan aile tanıyorum. Tabular da ciddi. Evet,
Ha.
aynen öyle. Ya var. Ya
Evet.
maalesef şey yok. Ya ot sözü kesmiyorum da internetten dolayı araya giriyor gibi oluyor. Bilgi vereyim yani. Kusura bakmayın. Aynı anda konuşamıyoruz o yüzden. Öyle oluyor. Yoksa asla değil. Ya
En
karşılıklı
kötü olur.
sohbet olsa böyle olmaz. Yok yok hocam. Önemli değil ya. Evet ya başka sorunuz var mı? Şöyle bakıyorum hocam eklemeniz bir
Evet.
şey var mı?
Tam ben telefonla
Bakıyorum.
konuşurken kulak misafiri oldum. Bunu çoluk çocuk seyrediyor diyen varsa bu saatte ne yapıyorsunuz çocuklarla ya?
Ha şey
10
evet bir
yaşında
tane
çocuk
arkadaş
seyrediyormuş
kötü
filan.
niyetli olmadığını düşünüp cevap vermiş. İşte 10 yaşında çocuklar da var aramızda. Bunlar benim bak
İyi ki
şey
sorun
şu
yaşadığı çocuklar
çok garip bir cümle
aslında.
bak. Kadir işine yaramayacak saçma sapan şeylerle uğraşıyorsun. Bilim bu değil demiş. Kadir diye bir çocuk soru sormuştu. Hani yukarıda. Aslında
İşine
bilim bu.
yaramayacak.
Onu anlatmıştım.
Aa, cinsellik bir bilimdir, evet.
İşine yaramayacak. Yani bütün ömrü bir odada yaşayacak. Hiçbir kadına birlikte olmayacak.
Ha.
Evlenmeyecek. Çocuk yapmayacak. Yani. Evet arkadaşlar umarım faydalı olmuştur. Evet onu konuş. Geçen hafta biraz onunla ilgili serzenişte bulunmuştuk. Hatta sünnet demeyin demişti hoca. Masumlaştırmayın
Evet.
demişti. Maalesef bu
Bu
Afrika'da çok yaygın.
yani female
Clitoris'te kesiyorlar.
genital mutilation hala Yemen'de ve Kuzey Sub-Saharan Afrika'da olan bir uygulama. Tamamen sakatlama, hani genital sakatlama. Herhangi bir sağlık etkisi de yok. Aksine hani ciddi ölüm, mortalite ve morbidite riski olan bir işlem. Amaç orada tamamen kadın cinselliğini baskılamak. Ve o
Şu
klitorisini
olay hocam
keserek
soru gelmişti de ben onu son unutmuşum. Bu kalçanın vajinaya göre çok doğrudan temsil etmesi kalçanın daha yani ben anlayamadım soruyu
vajina
açıkçası.
dediği vulva mı acaba? Vulvayı kastederek vajina diyorlar ya. Herhalde vulva. Ha?
Ya şöyle diyelim kalçalarda şöyle bir stereotip vardır hocam işte doğurganlığı temsil eder. İşte
0,7
geniş
oranı.
kalçalı kadın öyle bir şey var mı öncelikle?
Var. O adet döngüsünü sağlayan östrojen ve progesteron hormonlarının düzenli şekilde arka arkaya salınması o bel kalça oranının kadın tipi yağlanma diyoruz ona. Kalçanın daha geniş belin biraz daha arkadan baktığında ince görünmesine sebep oluyor ve bu evrimsel olarak doğurganlığı gösteren bir şey olduğu için mesela erkek tipi hormon salgılayan ya da işte düzenli dengeli bir şekilde östrojen progesteron salgılamayan kadınlarda bu oran daha bozuk oluyor. Bel daha kalın oluyor. Dolayısıyla üreme şansı daha az o kadında. Evrimsel olarak üreme şansı daha çok olduğu için yumurtlayan, doğru düzgün yumurtlayan kadınları daha çekici bulması böyle bir evrimsel açısı var. Açıklaması var 0,7 kalça oranına.
İki soru var. İkisi de aynı gibi. Anlarsanız bana da anlatın hocam. Cinsel yönelik enerjiyi sürekli başka yöne yönelmek zararlı mıdır? Cinselle olan enerji uzun süre başka bir uğraşa... Yani ben şöyle bir şey söyleyeceğim. Şöyle bir grup da oluştu. Ya yani bunun zaman kaybı olduğu, bir an önce işte başka
No
şey. Yani
problem.
abi atomu parçalıyorsunuz geri kalan zamanda. Ben onu anlamadım yani. Kötü bir şey değil ya da boş bir şey değil ki.
Yani bir nevi meditasyon yani günlük bir döngüsü var ya dünya kendi etrafında tam tur dönüyor 24 saat içerisinde. Sen uyuyorsun ve uyanıyorsun. O 24 saatlik döngü içerisinde bedenini yani işte bu aslında hem doğunun kadim öğretilerinden de gelen bir şey. İşte yoga, meditasyon, işte İslam'da namaz, şeyde de Hristiyanlıkta da işte o günah çıkarma ve yataktan önceki o yaptıkları dua. Yani bu bir ritüel ve bir meditatif yani bedenin döngüsünü bir resetleme oluyor. Mastürbasyon bu meditatif döngü içerisinde bir yer bulabileceğini düşündüğüm bir şey ya da işte cinsel enerjiyi boşaltma ne diyorsan onun cinsel ilişkiyle de olabilir, mastürbasyonla da olabilir. Fakat sürekli olarak bilinçli olarak ya bu gene uyarıldı ben bunu bastırayım baskılayayım habire bunu yani müzeye vereyim kendime sürekli daha çok dead trash yapayım bilmem ne yapayım falan filan hep böyle. Bunun bir zararını ben bilmiyorum açıkçası. Becerebilenlere bravo ne diyeyim. Fakat baskı uzun süre olduğu zaman o mutlaka bir yerden patlak veriyor. Yani cinsellik bir şey gibi, buhar motoru gibi. O buhar kazanı aralıklı olarak tahliye edilmezse o basınç bir yerden sonra patlamaya yol açacak kadar artabiliyor. Onu arada tahliye etmek lazım. Yani orgazmda o tahliye oluyor.
Bir soru var hocam. Direkt sizde. Rahimde miyom mu oluşuyor mu? Normal bir şey mi? Miyom ne olduğunu bilmiyorum. Mantar mı? Bakteri mi?
Miyom rahim duvarında iyi huylu kas büyümesi. Tümör. Tümöral bir oluşum ama iyi huylu.
Ama iyi huylu. Tamam. Karacan
değil. Bunlar rahmin duvarının dışına doğru olabilir ki o zaman pek bir şey etki yapmaz. Rahmin içinde olabilir ya da rahmin iç kanalında, iç duvarında olabilir. Rahmin iç duvarında olduğu zaman gebeliğe engel olabilir ya da şiddetli kanamalar yapabilir. O zaman alıyoruz onu. Fakat rahim duvarında ve rahmin dışına doğru olanlarda 4 santime kadar pek ellemiyoruz. Menopoza girince çünkü küçülüyor. Fakat menopoza gidene kadar büyüme içine kanarsa ağrı yapma ihtimalleri olabiliyor. O yüzden genelde 4-5 santimden büyük miyomları alma eğilimlisi oluyoruz.
Arkadaşımış karton parçamız ama çok yoğun çalışıyoruz cinsellik zulümle.
Tamam şu yani ona enerjin kalmıyorsa yapma ne diyeyim.
Yapma ya hayır ama bir günde patlama yani. Hocam atalarımızla anaerkil olduğunu söylemiştiniz. Nasıl neden anaerkil demiştiniz? Ataerkil topluma doğru evrimleştik biliniyor mu demiş.
Yani çünkü avcı toplayıcıyken kadın ana, kadın tanrı. O yerleşik düzene, o tarım devrimiyle beraber, neolitik devrimle tarım olmaya başladığı zaman o tarım yapmak için belli bir araziyi çevirmen, o araziye sahip çıkman, o araziyi yırtıcılardan ve diğer yağmacılardan koruman gerekiyor. O koruyan da kas kitlesi daha fazla olan erkek oluyor. Ve dolayısıyla o erkeğin etrafında bir şey oluyor. Köy ve köyün işte alfa erkek, alfa kadın o dönemlerde seçiliyor. O alfa erkeğin hakları, sahipliği giderek daha böyle ondan sonra işte derebeylikler, işte şeyler, krallıklar vesaire. Sonra krallıkların yıkılması falan filan. Bugün öyle geliyoruz yani. Ama ataerki hani aslında bizim bildiğimiz bütün tarih ataerki. Tamamı evet. Yani.
Bu arada izleyici artıyor, azalmıyor hocam. Yani en çok izlenen canlı yayınlardan biri olduğunuz sizi tebrik ediyoruz. Toplumun kanayan yarasını böyle durduruyoruz yani basmadık ona. Hatta Azerbaycan'dan bir arkadaşımız izliyor ve bir soru sormuş. Benim anladığım kadarıyla işte kadınların %10'dan ilk sekste kan geliyor falan filan. Ama bu konuları zaten ileride anlatacak hocamız. Yani bu her evet. Zaman kan gelmeyebilir diye bir olay evet, zaten evet. Var. Yani
kızlıkları, ilk ilişki, kanama, bekaret bunları anlatacağım.
Bunları ileriki yayınlarda konuşacağız.
Sadece. Önemli olan cinselliğin bir bilimi olması bu akşamki şeyin ana noktası. Kadın cinselliğinin 19. yüzyıla kadar yok sayılması. Şurada yani 100 yıldır, 150 yıldır konuştuğumuz bir konu olması. Kadın orgazmı ile 1970'lere kadar mevzu değil. Kadınlar da orgazm oluyormuş ya. Aa çok enteresan. Niye oluyorlar ki acaba? Filan şeklinde 1970'ler şurada son 50 yıldır sorduğumuz bir şey yani.
Nereden nereye? Şu an bunu rahat bir şekilde evet. İnternet üzerinden konuşabiliyoruz. Eskiden bunun adı
yoktu. Kınayanlar da vardır ama canınız sağ olsun diyeyim yani.
Hocam ben bir dizi önermek istiyorum. Kesin izlemişsinizdir. Bu biraz toplumsal normları da göz önünde bulundurarak. Unorthodox. Yani evet, Yahudilik, Mahudilik dedik biraz.
İzlemedim
Hocam
ama
izleyin
izleyeceğim.
ya. Sonra bir dedikodusunu. Sonra bir yorumlayalım bu diziyi. Mesela
Tamam.
buradaki işte yani burada da aynı şekilde kadın değil yani. Hani çok ilginç ortak noktalar bulacaksınız. Orta Doğu'daki çoğu halkla diyelim. Mesela burada kızın saçının kesildiği sahne falan çok güzeldi. Tavsiye ediyorum arkadaşlar. Anortodoks hocam siz de izledikten sonra yorumlaşırız. Ya yani bunları hep konuşacağız arkadaşlar. Daha önce biraz konuştuk bunları işte.
Kadınlarda
Hocamız
ortalık.
çok sempatik. Çok sevdim kendisini. Evet biz de seviyoruz. Doktor tamam. Burada şimdi başka şey var mı? Önemli bir şey. Bu ne hocam? Ben anlamadım. Çünkü eşya seçiminde Elektra ve
Elektra ve
Oedipus.
Oedipus kompleksini biliyorsun.
Tamam
Erkek
Elektra ne?
babasını öldürüyor ve annesinin karı olarak alıyor kendini. Elektra da kız babasını şey annesini öldürüp kendisi karı olarak babasına.
Allah Allah. Ha, tam tersi. Aynen.
Elektra'da tam tersi kızlar için olan.
Tamam. Böyle bir şey var mı eşya seçilimde? Bunun bir yeri var mı?
Eşcinsel seçilim derken hani cinsel yönelimi mi kastediyor acaba? Galiba cinsel
Cinsel
yönelimi kastediyor.
seçilim diyordur. Aynen.
Ne? Yani Oidipus ve Elektra kompleksi Freud'un tanımladığı psikanalitik kuramda geçen bir şey. Yani cinsiyet rollerinin kazanılması ile ilgili. Freud'un tanımlamasına göre var gerçekten de. Cinselliği etkileyen fakat bilinç dışı kısımlar daha çok etkiliyor orada. Ama %100 kesin bundan dolayı bu oluyor, bundan dolayı bu oluyor falan diye bir şey yok. Çok etkili,
Tamamdır.
çok farklı bir şey bu.
Hocam çok teşekkür ediyoruz. Şöyle
Ben
sana bir
teşekkür
kalp
ederim.
yollayalım. Geçen haftanın acısını çıkardık. Bence çok da güzel bir yayın oldu, tamam mı?
Veya vaktimizde zamanımız
mesela bak Burcu teşekkürler yani desteğin için. Hani hocamız gerçekten kabilesen ve güzel anlatıyor. Kendisi teşekkür ediyoruz demiş. Bu yayınlara devam edin demiş. Sağ olasın Burcu. Bizi cesaretlendiriyorsun. Yani ben tabii başta ben böyle bir yayın düşündüğümde bu tarz ya da ilk LGTB dedim ya hocam 500 kişi gitti LGTB'nden sonra. Önemli değil yani hani insana kaçacak gidecek diye de olan bir
Evet.
gerçeği top.
Hepimiz
Efendim
LGBT
hocam?
olalım mı dediniz? Ne dediniz?
Ya hayır bir şey de ya izlemeden gitmişlerdir eminim ya. Başta görüp giden insanlar bile olmuş. Ay bu sorunun cevabını vermeyeceğiz abi. Verme
Var
hocam.
var. T-shirt diye bir şey yapıyorlarmış. 2 santim büyütüyorlarmış ama fonksiyonel değil arkadaşlar.
Ya
Bir ayrı
Twitter'da
bir
bir
diri
oğlan
konuşmuşsunuz
ünlendi bunu
demek
hocam.
değildir.
Twitter'da bir çocuk vardı hemşire adını unuttum neydi çok komik önüme düştü. Adam oradan bir para götürdü. Yok efendim bilimsel olarak mümkündür bir şey demiyorum da adamın alanı değil. Hemşire bir çocukmuş böyle. Milletin parasını söğüşledi. Şimdi herhalde iyi para kazanmıştır yani. Evet takılmayın bunlara arkadaşlar çok takılmayın. Ha Hakan 23 aklıma direkt o geldi ya tövbe yarabbim. Neyse. Kalp kalp kalp demiş. Elinize emeğinize sağlık. Ağzınıza sağlık demiş. Herkes güzel demiş. Azza da teşekkür etmiş.
Görüşürüz.
Evet. Hepinize iyi günler arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Eninde sonunda yüzyıllar sonra herkesin özgürce yaşayabileceğini düşündüğümüz bir dünyayı düşünüyorum ben de.
Evet, iyimser
Sevgiyle
olalım.
kalın.
Biliyorum
Sevgiyle
kötümserler
kalın.
genelde haklıdır ama dünyayı iyimserler değiştirecek. İyimser olun, iyimser kalın.
Aynen öyle hocam. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.